Ayrım 3.
İçlerinden birkaçı altın olan bu takma dişler Ayaşlı'nın ağzına bol gelir. Birini dinlerken ağzında bu dişlerle oynar. Konuşurken çok zaman dişleri de düşer. Ama Ayaşlı bunlara aldırmaz, yenisini de yaptırmaz. Bir zamanlar Ayaşlı tepesindeki saçları tıraş ettirdi. Şimdi berberler onu Amerikan usulünde tepesinde saç bırakarak tıraş ediyorlar. Şapkasını çıkarınca altından seyrelmiş, kirli, yağlı biraz saçın önden arkaya doğru yattığı görülür. Bunlar yalnız berber dükkanında tarak yüzü görür, kalan zamanlarda Ayaşlı bunları parmaklarıyla tarar. Ayaşlı üstünün başının temizliğine de bakmaz, tıraşı bir haftalık olmuş aldırmaz. Kendi tıraş olduğu günlerde çenesinde sakalından kıllar kalır. Giydiği süpürülmez, ütülenmez. Bir kat temiz elbisesi bulunmaz. Arkasında ne varsa odur. Giydiği pek eskirse bir yenisini alır giyer. Yalnız aldığı şeylerin iyisini almaya çalışır. Üvey babasının temiz gezmemesi Faika'ya dokunuyor. Onun zoru yalvarmasıyla Ayaşlı'nın son zamanlarda biraz giyinişi, yaşayışı değişiyor. Bir gün boynunda bir ipekli mendil gördüm. Bir günde Faika yeni bir kat elbisesini Halide'ye ütületti. Hasan Bey ile Ayaşlı'nın boylarında, soylarında birbirine benzeyen yerleri olduğu gibi yetişip büyümelerinden, huylarında da bir benzerlikleri vardır. Bunların ikisi de köy beylerinin çocuklarıydılar. Köyde doğmuş, bey olarak büyümüşlerdi. Eğer zaman yaşatmak isteseydi, bunlar ikisi de birer derebeyi olacaklardı. Hayat bu yolları kapadığından Hasan Bey kahve dedikoducusu, kabadayı, iş adamı, Ayaşlı da hilekar, alışverişçi oldular. Ayaşlı, Kastamonu yakınlarında bir köyde doğmuştur. Babası Battal Bey oğullarından Hüseyin Bey'dir. Daha bugün bile kendi köyünde Ayaşlı'yı İbrahim Bey diye çağırırlar. Ayaşlı babasının sağlığında bir aralık Kastamonu'da medresede, birkaç zamanda Rüştiye Mektebi'nde okumuş, babası ölünce anası alıp kendini köye götürmüştür. Ayaşlı köyde baskısız kaldı, anasını dinlememeye başladı. İçti, haşarılık etti, en sonunda bir düğünde bir kadının bunun tabancasından çıkan bir kurşunla yaralanıp ölmesi yüzünden 5 sene hapse mahkum ettiler, hapse kodular. Bir zaman anası bu ölen kızı Ayaşlı için istemiş, kızın da başkasına varmış olmasını delil tuttular. Bunun bir kaza olduğu kimseye anlatılamadı. Ayaşlı 5 ay hapiste tutsak kaldıktan sonra 4 arkadaşıyla bir gece kaçtı, dağa çıktı. O zaman kendisine Battal'ın İbrahim diyorlardı. 2 yahut 3 yıl Kastamonu, Çankırı, Bolu arasındaki dağlarda gezdi. Çoklarının evlerini basıp paralarını aldı. Para için çocuklarını dağa kaldırdı, yolları kestiği oldu. Köylülerin işlerine karıştı. Birinin parasını, malını bir zorbanın elinden alıverdi, bir dul karıya biraz para verdi, 2 köy arasında çok eskiden kalma bir baltalık kavgasını bitirdi. Kendisince oralarda hükümet eder oldu. Ama bu her gün korku içinde tetik yaşamak da onu yordu, usandırdı. Valinin biri bunları dağdan indirmek istiyordu. Gelsin teslim olsunlar, suçlarını bağışlatayım diye haber yolladı. Vali yiğit bir adam diye anılıyordu. Ona güvendiler, teslim oldular. Suçları bağışlandı. Ayaşlı'yı zaptiye çavuşu yazdılar. Bugün bile birçoklarının ona İbrahim Çavuş demeleri bundandır. Ayaşlı'nın uslu durmayacağını, gene dağa çıkacağını söyleyenler oldu ama aslı çıkmadı. Ayaşlı biraz sonra Ayaş'a kalktı. Orada tahsildar oldu, vergi katipliği etti. Biraz daha sonra hükümet hizmetinden çıkıp aşarcılık etmeye koyuldu. Bu sırada Balkan Muharebesi çıktı, askere gitti. Gelibolu taraflarında bulundu. Dönüşte Ayaş'ta bir arzualcı dükkanı açtı, bir yandan da köylerden ekin toplamaya, alıp satmaya başladı. Büyük Muharebe'de yeniden asker oldu. Bir hastanede hademelikten başladı, idari memuruna yamaklığa çıktı. Bugün elindeki paranın anası buradandır. Askerden çıkınca birkaç sene burada bir hanla bir otel tuttu. O zamanlar otelcilik para bırakıyordu. Sonraları daha yeni, daha temiz oteller açılınca Ayaşlı onlarla yarışamadı, oteli başkasına bıraktı. Elinde yalnız han kaldı. Şimdi bu hanı işletiyor, kesene işlerine girişiyor, mekteplere ekmek veriyor, Trabzonlu bir ortakla bir eskici koltukçu dükkanı işletiyor. Bu işler arasında bu oturduğumuz apartmanı da kiralamış, buradan kazancı yalnız bedava oturmak oluyor. Ayaşlı'nın yaratılışının en göze çarpan yeri, parayı kazanırken başka, yerken başka adam olmasıdır. Parayı kazanırken Ayaşlı sert, haydut, aldatıcı, acımaz bir adamdır. Kazanmak için bu haksızlıkları yapmak da doğru olduğuna inanır. Yalansız dolansız alışveriş olur mu? Doğru alışverişi sen yapsan başkaları yapmaz. O kazanır, sen ağzını havaya açarsın der. Kazanmak için Ayaşlı'nın yaptıklarının %1'ini Hasan Bey'e yaptıramazsınız. Hasan Bey rüşvet alan memurlara kızar köpürür, Ayaşlı ise rüşvet almayan yahut rüşvet alıp da gene işi bitirmeyen memurlara kızar. Bunların ellerinden iş çıkmaz ki der. Ne kendilerine hayırları var ne başkalarına. Bir gün kendi işlerini anlatırken diyor ki, benden para almadı, sözüm buradan dışarı ve pezevenk diyesin. Başka birinden al da onun işini yap, hiç olmazsa bir fıkara da birkaç para kazansın. Bunlara baksan herkes acından ölmeli. Fesat karıştı diye kağıtları bozmuş. Ayaşlı'ya göre bir memur da pazarda bir dükkancı gibidir. Rüşvet alıyorsa o da geçinecek. Bir memur rüşvet alır da işi yapmazsa bu bir bakkalın parayı alıp malı vermemesi gibidir. Gözünü açmalı, malı kaptırmamalı. Bir iş için başka biri çıkar da daha fazla verirse hakkıdır, sen daha çok vereydin. Ben 50 kağıt verecek oldum, 60 diye haber yollamış. Benden sonra hacının oğlu gider 70 verir alır. Ertesi gün ben öğrendim 75 verdim, ona söz verdim olmaz dedi. 80 de versen, 90 da versen kurtarırdı. Akşamdır kimse gitmez dedim, kabahat bende oldu. Neyse kısmet onunmuş. Ayaşlı için hükümet demek memurlar demektir. Büyük memurlar, küçük memurlar toplanır, adına hükümet derler. Memurluk kazançlıdır derler ya, kulak asma. Çoğu borçludur, aldıklarını karıları yer. Onlarda karılar vardır, fil gibidir. Birini bir köylü toplansa doyuramaz. Ayaşlı bu söylediklerine inanır, ancak inandıklarını her yerde söylemez. Çok konuşmaktan hoşlanmaz, dinler. Kalabalık bir yerde tanımadığı adamlar yanında büsbütün susar ve bu huyunda Hasan Bey'den çok ayrılır. Hasan Bey söyleyip herkese ağzına baktırmak ister. Her zaman hükümetten şikayetçi olması, hiçbir işi beğenmemesi biraz da bunları herkesin isteyerek dinlemesindendir. Hasan Bey dinleyen bulursa devletler arasındaki yüksek siyasetten de konuşur. Alman Fransız'a demiş ki, 5 yıla varmaz gene kapında biterim, ver artık benim kralımı. Fransız da Alman'a demiş ki, ver sen paraları al kralını. Eğer sen de bir daha belini doğrultursan gene gel buyur. Kazandıklarını yerken bu iki adam birbirine çok benzerler. Bunların ikisi de yalnız yemekten içmekten hoşlanmazlar. Birlikte yenilen yemeğin parasını ikisi de kendileri vermek isterler. Hasan Bey olsun, Ayaşlı olsun, yanlarına birini takmadıkça aşçı dükkanına girmek istemezler, rakı içirirler. Köylülerinden biri gelse, Ayaşlı'dan para istese boş çevirmez, yeter ki bu alışveriş olmasın. Kahramanlıktan, batırlıktan, yiğitlik hikayelerinden ikisi de coşarlar. Bir gece Ayaşlı'ya bir misafir gelmişti, İzmir muharebelerini anlattı, ikisinin de dudakları titredi, az kaldı ağlayacaklardı. 5. Bu odaya taşındığımın haftasında bir sabah işe gitmek için odamdan çıktığım zaman koridorun loşluğunda yerde bir kadının yattığını gördüm. Sokuldum. Halide. Bayılmış yatıyor. Hemen Faika'nın odasının kapısını vurdum. Ayaşlı, Fuat evdeymişler. Koştular, Halide'yi Faika'nın odasına kaldırdık. Biraz sonra ayıldı. Bunu bir hekime götürmeli dedim. Evet, göstermeli, Fuat gitsin çağırsın dediler. Fuat da şapkasını aldı gitti. Ama ertesi sabah gene ortalıkta dolaşan Halide'den anlıyorum ki Fuat gitmiş, onların dedikleri hekimi yerinde bulamamış. Haber bırakmış, hekim de şimdiye kadar gelmemiş. Seni ben bir hekime yollasam gider misin dedim. Giderim, niye gitmeyeyim dedi. Halide'nin eline bir mektup verdim. Benim en yakın arkadaşım olan Doktor Fahri'ye yolladım. Ertesi gün Fahri bana şu mektubu yazıyor. İki gözüm. Gönderdiğim kadına baktım, bizim müteassıs arkadaşlara da baktırdım. Çocuk 4 aylık kadardır. Düşürmek için anasının içtiği türlü pisliğe, türlü süprüntüye aldırmayarak yerine oturmaktadır. İyi bakılmak ister. Hastanede kalmak istemiyor. Ben kanı kesmek için ilaç verdim. Çocuğu düşürmek için bana yalvardı. Bundan evvel de bir çocuk düşürdüğünü söylüyor. Ciğerlerinde bir şey yok. Ateşi bugün yarın düşer sanırım. Düşmezse gene gelmesini söyledim. Bu gece bize gel, sana kendi yaptığım şaraplardan içireceğim. En yüksek ren şaraplarından daha üstün değilse 5 paranı almam. Allah aşkına gel. Tembellik etme, bekliyorum. Fahri Rıza. Halide'nin gebe olacağını nedense hiç düşünmemiştim. Bunu Faika'nın bilmesi gerekti. Onlar da hiçbir şey açmadılar. Böyle kadını az, erkeği çok bir yerde tek başına yaşayan genç bir kadını boş bırakırlar mı? Ben bunu bilmeliydim. Ertesi gün Halide odama geldi. Ben daha bir şey açmadan o sordu. Doktor mektup yazacaktı, ne yazmış dedi. Senin çocuğun varmış da niye söylemiyorsun dedim. Nesini söyleyeyim, başıma bir kazadır geldi dedi. Ben onu düştü sanıyordum, düşmemiş. Hekim görünce anladı. Biraz durduktan sonra hekim ne yazıyor diye sordu. Hekim diyor ki çocuk düşerse anasını da beraber mezara sokar. Aman hekimler hep öyle söylerler, bir şeycik olmaz. İstanbul'da olsaydı ben onu çoktan aldırtırdım. 17 liraya alıyorlar. Burada 35 istiyorlar. O doktor sizin arkadaşınız, ne olur sevabına beni kurtarsın. Ben yapamam kızım, can pazarı bu. E ben şimdi her gün ölüyorum ya. Acıyorsanız bugün de acıyınız. Ses çıkarmadım. Gene o dedi ki, beni kucağımda çocukla kim çalıştırır? Açlıktan ben de ölürüm, çocuk da. Sen onu çocuğu yaparken babasına anlatmalıydın. Söylemedim mi? Kaç kere söyledim. Benim çocuğum oluyor dedim. Bana olsun olsun dedi. Cemile ne iyi, eskiden hastalık almış, şimdi hiç çocuğu olmuyor. Ben 40 yılda bir halt edecek olsam yüzüme gözüme bulaşıyor. Biraz sustuktan sonra, gelsin cevabı dikeceğim. Ya bana baksın yahut 35 lirayı verip çocuğu aldırsın. Ben çocukla kimin kapısına sığarım? Eğer dinlemezse ben de müdürüne kadar çıkarım. Müdür ne yapacak? Sen başına geleceği gebe kalmadan düşünmeliydin. Gebe kalmadan düşünmedin mi? Söyledim diyorum ya, kadın kısmının elinde ne var? Seni zorla dağa kaldırmadılar ya, olmaz diyeydin. Söylemek kolay. Hasta oldum, bana bir kış baktılar. Tek başına yaşamak kolay mı? Ha, çocuğun babası o maliyedeki adam mı? O ya, olamaz olsaydı. Maliyedeki efendi ona bir kış bakmış ama bedava değil. Bana onun için bu adamı soruyormuş. Meğer bu hanım o hayırseven adamın çocuğunu karnında taşıdığı için onu düşünüyormuş. Kim bilir daha evvelki hastalığı da nedendi. Eh dedim, adam akıllı bir koca bulup otursaydın. Koca nereden bulunur dedi, alıyorlar mı? Halide Hanım, metres oturalım sonra nikah ederiz diyorlar. İşte bir odacı var, Erzincanlıymış, peşim sıra dolaşıp duruyor. Metres gideyim mi? İşte gitmişsin ya, buna da git. Aa, ne zaman gitmişim? Karnındaki çocuğun babası nikahlın mıydı? Olmasın, başıma bir kaza geldi. Metresi oturmadım ya. Ne farkı var? Halide yüzüme baktı, alay edip etmediğimi anlamak istedi. Anlıyorum ki birinin kapatması olmak, birinden nikahsız bir çocuk almaktan daha ağır, daha çok ağır. Halide böyle düşünüyor. Ama bunun niçin olduğunu anlayamıyorum. Ne farkı var olur mu? Ben açlıktan geberirim de gene elin kötü karıları gibi metres oturmam. Elin itlerinin eğlencesi miyim? Biraz durduktan sonra, kocaya varmadımsa kabahat benim mi? Sen bunları çıkaranlara söyle. Neleri çıkaranlar kız? İşte boşanmak aktı ya. E boşanmak aktıysa kötü mü oldu? Kötü oldu ya, herifler şimdi almıyorlar işte. Almıyorlar mı? Ortalık az evleniyor sanıyorsun. Canım, hanım olanlara, anası babası olanlara göre ne var? Bu zaten onlara yaradı. Benim gibi kimsesizleri alan var mı? Eskiden alsalardı bile usanınca bırakıyorlardı. Onu da söylesene. Bıraksın, alıyordu ya, hiç olmazsa çocuğun babası olurdu. Sana da şimdi bu çocuğun babasını belli et diyen mi var? İstediğinizi yapıyorsunuz, istediğiniz yerden çocuğu alıyorsunuz, karışan görüşen yok. Sonra da kabahat başkalarının oluyor. Olur ya, bu serbestliği kim istedi? Kim istedi? Siz beyler istediniz. Gene de sizlere yaradı. Sizin hanımlar bir çocuk aldırmak istese hekimler birbirini çiğnerler. Ben yalvarıyorum da kimse aldırmıyor. Bunun babası benden sıska. Bu çocuk doğacak da çok düğün bayram olacak. Bana çocuğu düşüremezsin diyorlar. Bakalım doğurabilir miyim? Yarın loğusa olunca bir tas çorba getirecek var mı? Olsa gerek. Kim, babası mı? Allah onun canını alsın. O beni düşünseydi bugüne kadar kor muydu? Biraz durdu, sonra adamın kısmeti olmalı dedi. Bak Cemile'ye. Ama Cemile metres oturuyor dedim. Korkma, nikahları var dedi. Eğer bıraksalar herif onu karısının üstüne alacak. Bırakmıyorlar. Onlar da imam nikahı yaptılar. Söyleyeyim ki ben Halide'den bizim bankada Cemile adında bir kızla bunun Feyyaz Bey adında bir amanı olduğunu öğrenince bunların kimler olduklarını görmek istedim. Cemile güzelce, körpece bir kız. Halide'den çok güzel, çok oynak. Bu Feyyaz Bey'den daha iyisini bulduğu gün hemen yeni dostuna kaçacak bir çiçek. Feyyaz Bey'e gelince salonun büyük kapısı önünde durup gösterdiler. Bakınız, o köşedeki çıplak kafa görünüyor ya, işte o. Baktım iri bir deftere gömülmüş, saçsız, kocaman bir kafa. Görseniz hiç ummazsınız. Nasıl da güzel yolunu bulmuş. Kızı bankaya hizmetçi, kendine de metres. Banka şerefine oh, Allah sağlık versin. Neler dönüyor da bizim haberimiz yok. Cemile'nin her zaman yüzü gülüyor. Belli ki yaşayışında eksiği yok. Halide'ye söyledim. Cemile'yi gördüm dedim. Sen onun gibi birini niye bulmadın? Ah dedi, nerede bende o talih? Seninki kaç para aylık alıyor? Bilmem, kendi söylediğine bakılırsa 50 lira alıyormuş. Evinde kaç kişi var? Bir kız kardeşi, bir kendi. Başka kimseleri yok. Kız kardeşi de beni tanır. Eğer istese onların yanında ben de olurum. Güzel ya, git söyle seni yanına alsın. Nikah etmezse ben gitmem. O da nikah etmiyor, ben kız alacağım diyor. Seni sevmiyor mu? Adam sende. Öylesini sevmesinden ne olacak? Daha çocuk desen çocuk, sizden genç. Genç adamın sevgisine inan olur mu? Ya demek gençlerin sevgisine inanılmaz ha? Olmaz ya. Hem bu öyle adam değil canım, mektep çocuğunun biri. Sen de turnayı gözünden vurmuşsun. Ne yapayım, bana çok iyiliği vardır. Benim yüzüm tutmaz. Kız alacağım demesi kötü. Aman alsın. Kimi isterse alsın, beni bu piçten kurtarsın da. Halide'nin gözdesi olan bu çocuk birkaç gün için İzmir'e gitmiş. Gelince Halide ona anlatacak, diyecek ki ya doğuruncaya kadar bana bakarsın, sonra da çocuğu alır, ne yaparsan yaparsın, yahut 35 lirayı verir çocuğu aldırırsın. Olmazsa müdüre kadar, büyüklerin kim varsa çıkıp söylerim. Dairesine gidip onu rezil edecek. Son söz bu. 6. Halide bizim Fahri'nin verdiği ilaçları alınca biraz düzelir, canlanır gibi oldu ama bu canlanışı Hasan Bey'in bitişiğindeki odada oturan eski konsoloslardan Şefik Bey'e yaramadı. Aralarında bir kavga oldu, Halide Şefik Bey'i dövmeye kalktı. Şefik Bey Halide'ye çamaşır yıkatmış, parasını vermemiş. İki gömleğim paralandı, bir çorabım kayboldu diyormuş. İş yalnız bununla kalsa Halide aldırmayacakmış. Nasıl ki bir aydır hiçbir şey söylememiş. Ortada böyle bir anlaşmamazlık varken bir de bir akşam Şefik Bey'e iki genç çocuk misafir gelmişler. Bir masa örtüsü istemiş. Halide üst katta oturan Yahudi adamın hizmetçisinden eğreti bir örtü almış. O gece bu yeni örtüyü hem yakmışlar hem şarap döküp lekelemişler. Halide Şefik Bey'e bu örtüyü ödemesini söylemiş. Şefik Bey aldırmamış, aradan biraz geçince Yahudi adam örtü yüzünden hizmetçisine yol verecek olmuş. Halide bunu duyunca hemen Şefik Bey'e koşmuş. Şefik Bey de Halide'yi odasından kovmuş. İş buraya gelince Halide deli gibi olur, ne yapacağını bilmez, Şefik Bey'in yüzüne atlar, tırmalar, boğazını sıkar. Aynalı dolabın kapağına bir tekme atar, aynayı kırar, kapak parçalanır, Şefik Bey'in bir pardösüsünü eline geçirir, yakasını ceplerini yırtar. Şefik Bey yaşlı adam, korkar, bağırmaya başlar. Faika, kaynanası, Ayaşlı'nın oğlu yetişir, Şefik Bey'i Halide'nin elinden alırlar. Bu kavga öğlenüstü olmuş. Bu akşam eve geldiğim zaman daha Halide ağlıyor, öfkesini yenemiyordu. Şefik Bey Ayaşlı'nın odasında oturuyor, eli ayağı titriyor, kendi kendine homurdanıyordu. Ayaşlı'nın ne kadar tütünü varsa içmiş, ben gidince benim pakete sarıldı. O karı bu evde varken ben bu evde durmam, beni öldürür, ben polise haber vereceğim diyor. Ayaşlı da pişkin pişkin onun suratına bakıyor. Canım şu örtünün parasını olsun versen diyor. Vermem, niye vereyim, örtü yanıktı. O da kimsesiz yoksulun biri. Yoksul ama beni öldürecekti. Yok canım, nasıl öldürür, bir sıkımlık canı var, sen dağ gibi adamsın. Ha, yakalasın seni boğazından da bak. Halide de Faika'nın odasında bir köşeye büzülmüş ağlıyordu. İşin kötüsü yukarı katın hizmetçisini kovacaklar. Bir çare bulalım diye düşünürken Hasan Bey geldi. İşi dinledikten sonra parayı biz verelim, yazık o zavallı da işinden olmasın. Nedir, at deve değil ya dedi. Parayı ben verdim, Ayaşlı da yukarı çıktı. Yahudi adamdan rica etti ki hizmetçiyi kovmasınlar. İş basıldı. Bunlar Ayaşlı'nın odasında Şefik Bey'in gözü önünde oldu. O somurtmuş oturdu, hiç sesini çıkarmadı, sanki işitmedi. Sonra Ayaşlı ile Hasan Bey mezelerini hazırlayıp çilingir sofralarını kurdukları zaman o da sokuldu, içmeye başladılar. Faika'nın kaynanasının sözüne bakılırsa Şefik Bey her akşamüstü uğrayıp Ayaşlı ile Hasan Bey'in akşam yemeğine hazırlıkları var mı diye bakıyor, varsa kalıyor, yoksa çıkıp gidiyormuş. Ayaşlı ile Hasan Bey onun huyunu biliyorlar. Hasan Bey biraz kızıyor. Ayaşlı aldırmaz görünüyor. Ayaşlı oda kirasını da doğru dürüst alamıyormuş. Ben sofra örtüsü parasını verirken bana dedi ki, Halide aynayı kırdı, bana ziyan oldu. Niçin dedim? E nasıl olsa Şefik Bey kirayı vermeyecek, eşyası bana kalacaktı. Şefik Bey orta boylu, eskiden şişmancayken şimdi biraz bozulmuş, yanakları sarkmış. Ucu kırmızı, ufak burunlu, göz kapaklarının altı sanki su doluymuş gibi şişkin, tepesi saçsız, yandan saçlarını uzatmış, kafasının dazlak yerini bu saçlarla kapamak istemiş, bu yağlı saçlar tepesinde çile çile toplanıyor, kafanın yağlı parlak derisini sanki örtüyor. Sağ elinin iki parmağı cigaradan tentürdiyota batırmış gibi koyu tarçın rengi almış. Üstü başı eski değil, yalnız lekeli, en yeni giydiğinin de yakası yağlı. Şefik Bey Arnavut bir babayla Lübnan'da Arap Hristiyan bir anadan İstanbul'da doğmuş. Babasının sağlığında İstanbul'da, babası öldükten sonra Beyrut'ta, Frank papazlarının yanlarında okumuş. 20 yaşlarındayken o zaman büyük bir hizmet sahibi olan Lübnanlı bir tanığın yardımıyla hariciye nezaretine alınmıştır. O zamandan bugüne kadar kaç sene geçti? Bu hesap biraz karışık. Bir zaman onu tekaüde çıkarmışlardı, geldi çalıştı, çabaladı. Eski arkadaşların ne kadar olsa aralarında bir arkadaşlık gayreti olur.